Ayrım 14.
İtalya'daki o küçük dağ kasabasındaki çadırında Hannah ile birlikte otururlarken çadırının duvarında ikisinin gölgeleri ona hep Peter Pan'ı anımsatırdı. Hannah ile konuşurlarken aralarında hep bir mesafe vardı. Kip ona geçmişinden söz etmiyordu. Hannah ya da geçmişiyle ilgili özel sorular sormaya cesaret edemiyordu. Hannah'ı yitirdiği üç İngiliz arkadaşı gibi seviyordu Kip. Onunla aynı masada yemek yiyen, o yeşilli çocuğun tiyatro sahnesinde birden havalanmasını büyülenmiş gözlerle izleyen Kip'in heyecanını paylaşan İngiliz dostlarını anımsatıyordu Hannah. Everett'in aydınlatma fişekleriyle yer yer aydınlanan karanlığında uçak sesleri duyulur duyulmaz fişekler kum dolu kovalarda söndürülürdü. Kip fişeklerin yeniden yakılması için durup bekler, üzerinde çalıştığı bombanın saatli mekanizmasını duyabilmek için kulağını önündeki cihaza dayardı. Tepelerinde gezinen Alman uçaklarının gürültüsü arasında cihazdan gelebilecek belli belirsiz sesleri duymaya çalışırdı. Sonunda beklediği şey oldu. Tam bir saat sonra saatli mekanizma devreye girdi ve fünye patladı. Kapsülü çıkarırken ikinci fünye devreye girmişti. Saatli mekanizma 60 dakika sonrasına ayarlanmıştı. Yani bomba imha ekibi mayını etkisiz hale getirdiğini düşünüp bıraktıktan tam bir saat sonra patlamak üzere ayarlanmıştı. Düşmanın foyası ortaya çıkmıştı sonunda. Bu yeni bomba müttefiklerin bomba imha yöntemlerini kökten değiştirecekti. Bundan sonra her geciktirme aygıtlı bombada ikinci bir fünye aranacaktı. Bu da işin artık tek fünyeyi çıkarmakla çözümlenemeyeceği anlamına geliyordu. Kip az önce bombayla uğraşırken ikinci fünyeyi farkında olmaksızın çekip almıştı. İşte yeşil sinyal o zaman yanmıştı. Şans eseri kurtulmuştu. Subayın yanına gidip emin olabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var demişti. O gece Everett'te geçti ama sabah Londra'da uyandı. Londra'ya nasıl döndüğünü anımsamıyordu. Kalkıp masaya oturdu, bombanın çizimini yapmaya başladı. Sigortaları, şarjları, bütün mekanizmayı kağıda döktü. Sonra o basit çizimin üzerine bombanın nasıl imha edileceğini anlatan ek çizimlerle yazılarla donattı. Tertemizdi çizimi, tıpkı öğrettikleri gibi. Bir gece önce yaşadıklarını düşündü. Gerçekten de şans eseri kurtulmuştu. Öyle bir mayını yerinde yok etmenin hiçbir yolu yoktu. Çaresiz patlayacaktı. Mayınla ilgili bütün gözlemlerini son kez temiz bir proje kağıdına geçirdi. Altına da şöyle yazdı. Lord Suffolk'un arzusu üzerine öğrencisi Teğmen Kirpalsing, 10 Mayıs 1941. Suffolk'un ölümünden sonra kendini bütünüyle işine vermişti. Bombalar sürekli değişiyordu. Sürekli yeni teknikler, cihazlar çıkıyordu. Regent's Park'ında Yüzbaşı Blacker ve üç diğer uzmanla birlikte çalışıyorlar, her yeni mayının projelerini çiziyorlardı. Bilimsel Araştırmalar Müdürlüğü'nde 12 gün boyunca çalıştıktan sonra çözüme ulaştılar. Fünye olduğu gibi görmezlikten gelinecekti. Yani o güne dek ilk kural olan önce fünye çıkartılacak kuralı geçerliliğini yitirmişti. Birbirlerini kutluyorlar, el sıkışıp sarılıyorlardı. Bir bombanın yerini ne alacak şimdilik bunu düşünen yoktu. Ama en azından bir çözüme ulaşmışlardı. Yüzbaşı Blacker'ın sorun bazen üstüne gide gide çözümlenmiyor sözleri anahtar oldu. Sorunu bazen de görmezlikten gelmek gerek. Sink bunun üzerine çözümü ortaya attı. O zaman fünyeye hiç dokunmayacağız. O toplantıdan sonra bomba sorunu çözüldü. Bir hafta içinde mühendislerden birisi karanlık noktaları aydınlattı. Buhar sterilizatörler kullanılacaktı artık. Bombanın metal kılıfına bir delik açılıp içine buhar pompalanacak, yani patlayıcıya emülsiyon yapılacaktı. Şimdilik ellerinde bir çözüm vardı. Kip o sırada İtalya'ya giden gemideydi. Bombaların kenarında hep sarı tebeşirle yapılmış karalamalar vardır. Fark ettin mi? Lahor'daki avluda bedenlerimizi de sarı tebeşirle bir şeyler karalamışlardı. Avluda sıraya girmiş, sıramız geldikçe sağlık kontrolünden geçiyorduk. Doktorlar dettollu maşalarıyla vücutlarımızı didik didik muayene ediyorlardı. Sonunda avluda yalnızca kabul edilenler kaldı. Sonuçlar sarı tebeşirle vücutlarına yazılmıştı. Daha sonra kısa bir görüşmeden sonra Hintli bir subay boynumuza asılan aday listelerine yine sarı tebeşirle bir şeyler karaladı. Kilomuz, yaşımız, nereden geldiğimiz, eğitimimiz, dişlerimizin durumu ve en çok hangi birim için uygun olduğumuz gibi şeyler. Ben kendimi bu süreç içinde aşağılanmış hissetmedim. Ama eminim ağabeyim öyle hissederdi. Hemen kuyuya gider bir kova su çeker, o sarı tebeşirli yazıları silerdi üzerinden. Ben ona hiç benzemiyorum ama çok severim onu, hayrandım ona. Benim her şeye mantıklı yaklaşabilen bir kişiliğim var. Okulda ciddi, ağır başlı olan bendim. O ise benimle alay ederdi, taklidimi yapardı. Tabii o benden çok daha ciddi bir insandı aslında. Ama ben onun gibi insanlarla tartışmaya girmez, kimseye kendi doğrumu kabul ettirmeye çalışmazdım. Tabii bu her istediğimi yapmamı engellemiyordu. Sessiz yaşayanların daha özgür olduğunu çok küçük yaşlarda öğrenmiştim ben. Mesela bir köprüden geçmemi yasaklayan bir polis olduğunda biraz bekler, polis uzaklaşınca yine geçerdim o köprüden. Gizli saklı, anlıyor musun? Ağabeyimin sürekli ettiği kavgalardan böyle bir ders çıkarmıştım. Ama benim için ailenin kahramanı hep ağabeyimdi. Ben onun gölgesinde kalıyordum. Yasaları değiştirmek için düzenlediği protesto yürüyüşlerinden nasıl yorgun dönerdi. Ailemizin geleneklerini hiçe sayarak askere gitmeyi de reddetmişti. İngilizler safında savaşmaya karşı çıkıyordu. Zaten bu nedenle hapse attılar onu. Önce Lahore Merkez Hapishanesi, sonra Jatnagar. Arkadaşları kaçmaya yeltenmesin diye kolunu kırmışlardı. Hapiste durgunlaşmış, kendini bırakmış. Onun yerine benim askere gittiğimi duyunca bile kızmamış. Babama dikkat etmemi tembihleyen bir kart göndermişti. Benimle tartışmazdı hiç, eleştirmezdi beni. Belki de kendi başımın çaresine bakabileceğimden emin olmasından kaynaklanıyordu bu, kim bilir. Mutfak masasının üzerine oturmuş, Hena ile konuşuyor. Caravaggio yanlarından omuzundan sarkan iplerle geçiyor. O iplerle ne yaptığını kimseye söylemiyor. İpleri arkasından sürükleyerek dışarı çıkarken, İngiliz hasta seni görmek istiyor evlat diyor. Tamam evlat diyerek masadan atlıyor aşağı kip, Caravaggio'nun sahte gal aksanını taklit ederek. Babamın bir kuşu vardı, küçücük bir kırlangıçtı galiba, hiç yanından ayırmazdı. Gözlükleri gibi hep yanında taşırdı. Yatmaya giderken bile, işe giderken bile kuş kafesini bisikletinin arkasına asardı. Baban yaşıyor mu? Evet, sanırım yaşıyor. Bir süredir mektup almadım ondan. Ağabeyim de herhalde hala hapistedir. Bir şeyi hiç unutmuyor Kip, Westbury'deki beyaz tebeşir atın içinde olduğu o gün. Güneş tam tepelerinde, hava çok sıcak. Beyaz atın içinde bir mayının üzerinde çalışıyor. Basit bir iş ama tek başına aldığı ilk sorumluluk. Bayan Morden 20 adım ötesinde duruyor tepenin başında. Kip'in yaptıklarını not ediyor. Aşağıdaki vadide Lord Suffolk'un kendisini dürbünle izlediğini biliyor. Yavaş çalışıyor. Mayının üzeri tebeşir tozuyla kaplı. Ayrıntılarını görebilmek için sürekli üflemek zorunda kalıyor. Hava çok sıcak. Sürekli terleyen ellerini gömleğine siliyor. Mayından çıkarttığı çeşitli parçacıklar gömleğinin ceplerini dolduruyor. O sırada Bayan Morden'ın sesini duyuyor. Kip! Efendim! Biraz durur musun? Aşağıya geliyorum. Gelmeseniz daha iyi olur Bayan Morden. Geliyorum, geliyorum. Gömleğinin düğmelerini ilikleyip bombanın üzerine bir bezle örtüyor. Bu arada Bayan Morden beyaz atın üzerinden kaya kaya ağır ağır aşağıya geliyor. Kip'in yanına oturup çantasını açıyor. Küçük bir şişeden döktüğü kolonyayla bir mendil ıslatıp Kip'e veriyor. Yüzünü sil. Lord Suffolk iş sırasında ferahlamak için hep bu kolonyadan kullanır. Kip mendili alıp Bayan Morden'ın dediği gibi alnını bileklerini siliyor. Termosu açıp ikisine çay koyuyor kadın. Sonra bir kağıda sarılı Kipling keklerini çıkarıyor. Yeniden yukarıdaki güvenli yere dönmek için hiç acelesi yok. Kip de ayıp olmasın diye bir şey söyleyemiyor. Bayan Morden havanın ne kadar sıcak olduğunu söylüyor. Aman diyor, iyi ki oteldeki odalar banyolu. Sonra Lord Suffolk ile nasıl tanıştığını anlatmaya başlıyor. Yanı başlarındaki bombayı unutmuş gibi. Bayan Morden gelmeden önce uyuklayarak bir kitabın sürekli aynı paragrafını okur gibi tıkanıp kalmıştı bomba karşısında Kip. Bayan Morden ile verdiği ara aslında iyi gelmişti kendisine. Kadın sonra termosunu alıp yine Westbury atının tepesindeki piknik battaniyesine dönüyor. Kip'e güneş gözlüklerini bırakıyor ama Kip onları takınca doğru düz göremediği için bir kenara bırakıyor. Sonra yeniden çalışmaya başlıyor. Kolonyanın kokusu. Bu koku onu geçmişe götürüyor. Çocukken ateşi çıktığında kolonya sürerlerdi. Bölüm 8. Kutsal Orman. Kip tarladan eve yürüyor. Sol bileği burkulmuş gibi kolunu önüne uzatmış. Sardalya tenekelerinin altında sallanan çarmıhı, yani Hena'nın villanın şapelindeki çarmıhla yaptığı korkuluğu geçip villaya çıkan yokuşu tırmanıyor. Sağ eliyle öteki elinin üzerine örtmüş, sanki elinde bir mum var da sönmemesi için uğraşıyor gibi görünüyor uzaktan. Villanın terasından Kip'i gören Hena hemen genç askerin yanına gidiyor, merakla eline bakıyor. Kip'in küçük parmağının ucundaki uğur böceği uçup Hena'nın eline konuyor. Hena dönüp eve giriyor, Kip gibi o da kolunu uzatmış önüne, mutfağa geçip merdivenleri çıkıyor. İngiliz hastanın odasına giriyor, adamın ayağına dokunuyor. Uğur böceği Hena'nın elinden İngiliz'in kara tenine uçuyor. beyaz çarşaf denizine yanaşmadan adamın volkanik bir et parçası gibi görünen teninin üzerinde gezinen siyah benekli kırmızı bir nokta. Hannah'ın koridordan gelen neşeli çığlığıyla heyecanlanan Caravaggio kütüphaneden çıkarken masanın üzerindeki fünye kutusuna çarpıyor. Kutu düştü düşecekken Kip ani bir refleksle atlayıp yere değmeden yakalayıveriyor kutuyu. Caravaggio hayretler içinde Kip'e bakıyor. Derin bir soluk alıyor genç asker. Birden Kip'e bir hayat borçlu olduğunu düşünüyor. Fünye kutusunu yakalayınca derin bir oh çeken Kip kahkahalar atmaya başlıyor. Kendisinden yaşça büyük bu adamın yanındaki çekingenliğinden kurtuluyor birden. Caravaggio bu anı hiç unutmayacak. Bu İtalyan dağ kasabasından çok uzaklara gidebilir. Belki Kip'i bir daha hiç görmeyebilir. Ama bu anı hiç unutmayacağını biliyor. Yıllar sonra Toronto'da bir taksiden inerken aynı taksiye binmeye yeltenen bir Hintli'ye kapıyı açtığında Kip'i düşünecek. Kip ise Caravaggio'nun düşüncelerinin farkında bile değil. O kadar rahatlamış ki hala gülüyor. Ben sarongun ne olduğunu çok iyi bilirim. Dipnot. Sarong hem kadın hem erkeklerin vücutlarına sararak giydikleri Malezya kumaşından yapılmış giysi. Çevirinin notu. Caravaggio dinlesinler diye Kip'le Hannah'a eliyle işaret ediyor. Toronto'nun doğu yakasında bir ev soyuyordum. Ev sahipleri meğerse Hintliymiş. Ben iş üstündeyken uyandılar. Üzerlerinde o giysilerden vardı işte. Sarong deniyormuş. Uyurken giyiyorlarmış. Koyu bir muhabbete daldık mı? Sonunda beni ikna ettiler. Üzerime bir sarong sardılar. Giysilerimi de çıkarmıştım üstelik. Sonra sen misin bizim evi soyan diye üzerime yürümesinler mi? Yarı çıplak halde sokaklara düştüm. Uydurma diyerek sırıtıyor Hannah. Bu başımdan geçen olaylardan yalnızca bir tanesi tatlım. Caravaggio'yu tanıdığı kadarıyla bu öyküye inanmaması için hiçbir neden yok aslında. Zavallı Caravaggio soygunları sırasında insancılığı yüzünden başına bir sürü bela sarardı. Öyle bir hırsızdı ki o söz gelimi bir eve girdiğinde ev sahipleri takvim yapraklarını o güne göre değiştirmeyi unutmuşsa bunu kendine dert ederdi. Evlerde tek başlarına bırakılan kedi köpek varsa karınlarını doyurmadan edemezdi. Bir daha aynı evi soyacak olsa hayvanlar sevinçlerinden tepesine çıkarlardı. Hannah kütüphanedeki rafların yanına yaklaşıyor, gözleri kapalı, elini uzatıp herhangi bir kitabı indiriyor. Kitabın içinde iki şiir arasında kalan beyaz bir boşluk bulup oraya yazmaya başlıyor. Lahor'un antik bir kent olduğunu söylüyor. Londra, Lahor'la karşılaştırıldığında çok yeni bir kentmiş. Ben ona daha da yeni bir ülkeden geldiğimi söylüyorum. Barutu çok önceden beri biliyorlarmış. 17. yüzyıla dek uzanıyormuş. Saraylarda havai fişek gösterilerinin resimleri varmış. Ufak tefek, boyu benden biraz uzun. İçten bir gülüşü var. Öyle güldüğünde çevresindeki her şeyin kalbini çalabilir. Kendine karşı çok katı ama farkında değil. İngiliz onun savaşçı azizlerden biri olduğunu söylüyor. Ama ilginç bir espri anlayışı var. Göründüğünden daha delişmen olduğunu düşünüyorum bazen. İngiliz hastanın işitme cihazının kablosunu kesişini anımsıyorum da bir de bunun üzerine espri yapmasını. Şaşırtıyor beni. Lahor'un 13 kapısı varmış. Azizlerin, imparatorların adları verilirmiş kapılara. Bungalov sözcüğü Bengalce'den geliyormuş. Öğleden sonra saat 4'te Kip'i halatlarla beline kadar çamura battığı bir çukura indirdiler. Çukurun dibinde kocaman bir Esau mayını vardı. Mayının dış kabı birkaç metre uzunluğundaydı. Burnu çamura, Kip'in ayaklarının hemen altına saplanmıştı. Naafi dans salonlarında askerlerin köşeye sıkıştırdıkları kadınları bacaklarıyla sarmaları gibi sardı mayının dış kabını. Kollarını omuz hizasında inşa edilen tahta payandalarda dinlendiriyordu ara sıra. İmha ekibindeki diğer askerler Kip gelmeden önce Esau'nun çevresine bu çukuru kazmışlardı. 1941 yılında değişik fünyeli Esau bombaları kullanılmaya başlanmıştı. Bu Kip'in uğraşacağı ikinci Esau'ydu. Mayının nasıl etkisiz hale getirileceği tartışılırken tek çarenin fünyeyi dondurmak olduğunda karar kıldılar. Başını deve kuşu gibi toprağa gömmüş koskoca bir mayındı. Kip çıplak ayaklarıyla çukura inmiş, girer girmez çamura yavaş yavaş batmaya başlamış, soğuk su da doğru dürüst tutunacak bir yer bulmamıştı. Ayağında çizme yoktu, olsaydı zaten çamura saklanacaktı çizmeler. Daha sonra yukarı çekilirken en ufak bir ters hareketle ayak bilekleri kırılabilirdi. Sol yanağını mayının dış kabı üzerine dayadı. Keşke biraz ısınabilsem diye düşünüyordu bir yandan da. Ensesine vuran güneş sıcacıktı ama çukurun içi çok soğuktu. Bacaklarının arasındaki mayın her an patlayabilirdi. En ufak titreşim fünyeyi harekete geçirebilir, kapsülü ateşleyebilirdi. Küçük bir kapsülün kırıldığını gösterecek, ince bir telin koptuğunu gözler önüne serecek sihirli bir gözlük yoktu ki. Bu gibi küçük mekanik ayrıntılar, o an yakınlardan geçmekte olan masum bir adamdan yalnızca bir kalp atışı uzaklığındaydı belki de. Kip o an hangi kasabada olduğunu bile anımsamıyordu. Bir ses duydu, başını kaldırdı. Hardy aletlerin olduğu bir çantayı iple aşağı sarkıtıyordu. Kip aletleri üniformasının ceplerine doldurdu. Bir yandan da Hardy'nin yolda gelirlerken söylediği şarkıyı mırıldanıyordu. Buckingham Sarayı'nda nöbet değişimi. Christopher Robin Alice'le gidip seyretti. Kip mayının fünyesini bir bezle kurutup çevresine çamurdan bir kaplama yapıyor. İçine sıvı oksijen döküyor, beklemeye başlıyor. Mayının arasında o kadar az mesafe var ki ısı değişimini hemen hissediyor. Çukurun içinde olmasa bir 10 dakika dolaşıp gelebilir. Ama çukurdan çıkmak bir dert, bekliyor. Daracık, karanlık bir çukura hapsolmuş iki yaratık onlar şimdi. Mayın ve Kip. Kaptan Carlyle'ın başına gelenleri anımsıyor. O da donmuş oksijenle çalışırken içinde çalıştığı çukurdan birden alevler yükselmeye başlamış. Baygın durumdaki adamı zorlukla çekip çıkarabilmişler. Neredeydi? Listen korusunda mı? Yoksa Old Kent Caddesi'nde mi? Kip bir parça pamuğu çamurlu suya sokup fünyenin biraz uzağına dış metal kaba değdirdi. Pamuk yapışmayınca biraz daha beklemeye karar verdi. Yapışsaydı fünyenin çevresi yeterince donmuş demekti. O zaman rahatlıkla çalışabilirdi. Fünyenin çevresindeki çamur kaplamaya biraz daha oksijen döktü. Giderek büyüyen buz çemberi şimdi 20 santim çapındaydı. Birkaç dakika daha beklemesi gerekiyordu. Mayının üzerine bantlanmış kağıda baktı. O sabah bütün bomba imha ekiplerine gönderilen bu yazıyı okuyup epeyce eğlenmişlerdi. Patlama ne zaman uygundur? Bir adamın yaşamına X, girdiği riske Y, bombanın yol açacağı olası hasara V dersek, mantık yürüterek V X üzeri Y'den küçükse bomba patlatılmalıdır. Ama eğer V üzeri Y X'ten büyükse o yerde patlamanın olması önlenmeye çalışılmalıdır. Kim yazıyordu böyle şeyleri? Bir saati aşkın bir süredir çukurun dibinde mayınla yan yanaydı Kip. Sıvı oksijeni aralıklarla dökmeye devam ediyordu. Omuz hizasında hemen sağında oksijenden başı dönmesin diye temiz hava pompalayan bir hortum vardı. Sarhoş gecelerin ardından askerlerin oksijenle baş ağrılarını dindirmeye çalıştığını anımsadı. Pamuğu bir kez daha yapıştırmayı denedi, bu kez yapıştı. Aşağı yukarı 20 dakikası kalmıştı. Ondan sonra bombanın içindeki pil ısısı yine yükselecekti. Ama şimdi fünye donmuştu, çıkarmaya çalışabilirdi artık. Herhangi bir yırtılma, delinme var mı diye elini bombanın metal kılıfında gezdirdi. Açık kalan bölüm güvenliydi ama açıktaki patlayıcılarla yan yana gelirse oksijen patlamaya yol açabilirdi. Carlyle'ın başına gelen şey X üzeri Y üstünlüğü. Delinmeler varsa sıvı nitrojen kullanmaları gerekiyordu. 900 kiloluk bomba efendim, Esau. Hardy'nin sesi geliyordu çukurun tepesinden. 50 numara B tipi, büyük olasılıkta iki fünyesi var, tamam mı? Bunları daha önce konuşmuşlardı aralarında ama son bir kez daha gözden geçiriyorlardı. Beni mikrofona bağla şimdi ve geri çekil. Peki efendim. Kip gülümsedi. Hardy'den 10 yaş gençti. Üstelik İngiliz de değildi. Ama askeri disiplinin kozası içinde Hardy kadar rahat eden başka bir adam daha yoktu herhalde. Öteki askerler Kip'e efendim derlerken her zaman bir duraksama olurdu. Ama Hardy yüksek sesle ve içinden gelerek söylerdi. Kip şimdi fünyeyi çıkarabilmek için süratle çalışıyordu. ''Beni duyuyor musun? Islık çal.'' ''Tamam, duydum. Son bir oksijen yüklemesi. 30 saniye kadar köpürmesini bekleyeceğim. Sonra başlıyorum. Buzlansın iyice.'' ''Tamam. Yemlemeyi çıkarıyorum.'' ''Tamam. Yem çıktı.'' Hardy Kip'in ağzından çıkan her sözcüğü dikkatle dinleyip herhangi bir terslik çıkması olasılığına karşı her şeyi yazıyordu. Küçücük bir kıvılcım çaksa Kip bir daha o çukurdan çıkamayabilirdi. Mayının içinde joker yani bir tozak olabilirdi. O zaman bir başkası Kip'in düştüğü tuzağı çözümlemeye çalışacaktı. Anahtarı kullanıyorum. Göğüs cebinden çıkarmıştı anahtarı. Buz gibiydi, kullanmadan önce üstüne sürterek ısıttı. Kilidi çıkarması gerekiyordu. Kolaylıkla çıktı yerinden. Kip Hardy'ye haber verdi. Buckingham Sarayı'nda nöbet değişimi diye şarkı söyleyip ıslık çalıyordu bir yandan da. Kilidi çıkarıp ayaklarının dibindeki suya bıraktı. Bir 4 dakika daha ve işlem tamamlanmış olacaktı. Alice nöbetçilerden birisiyle evlenecek. Askerlerin hayatı ne zor diyor Alice. Açırcasına üşüyen göğsünü biraz olsun ısıtmak için iyice yüksek sesle söylüyordu. Mayının buz gibi olmuş dış kabına değmemeye çalışıyordu. Ensesine hala güneş vuruyordu. Ellerini sürekli ensesine götürüp sürtüyordu. Fünyeyi tutup çekerken epeyce zorlanıyordu. Sonra birden sinirlerini bozan bir şey oldu. Fünye tamamen koptu. ''Bir yanlışlık oldu Hardy, fünye başı koptu. Konuş benimle, tamam mı?'' ''Fünyenin ana gövdesi şurada sıkışıp kaldı, ulaşamıyorum. Şu anda tutabileceğim hiçbir şey kalmadı.'' ''Buzlanma nerede?'' Hardy tam tepesindeydi. Birkaç saniye içinde hemen çukurun tepesine gelip aşağı eğilmişti. ''Buzun erimesine 6 dakika kaldı.'' ''Yukarı gel, patlatalım.'' ''Hayır, bana biraz daha oksijen ver.'' Sağ elini kaldırıp Hardy'nin eline tutuşturdu, soğuk tenekeyi hissetti. ''Pisliği açıkta kalan fünyenin üzerine dökeceğim, başın koptuğu yere. Sonra dış kabı kesmeye başlayacağım. Tutunabileceğim bir şeylere ulaşana kadar. Geri dönebilirsin artık, mikrofona konuşacağım.'' Öfkesini içinde tutamayacak gibiydi. Pislik, yani oksijene taktıkları at giysilerine bulaşıyor, suya değdikçe yılansı sesler çıkarıyordu. Buzlanmayı bekleyip bir keskiyle dış kabın üzerini kazımaya başladı. Biraz daha oksijen döküp daha derinden kazımaya başladı. Bir şey çıkmayınca gömleğinden bir parça kumaş yırtıp metalle keskinin arasına yerleştirdi. Ve bir çekişle tehlikeli bir biçimde keskiye vurmaya başladı. Küçük küçük metal parçacıkları her bir yana uçuşmaya başladı. Gömleğinden kopardığı parça kendini bir kıvılcımdan koruyan tek şeydi. Daha da büyük sorun parmaklarının soğuktan uyuşmasıydı. Piller gibi hareketsizleşmişlerdi, doğru dürüst oynatamıyordu. Kayıp fünyenin olduğu bölgeyi keskilemeye başladı. Metali tıraş ediyordu keskisiyle, nasılsa buzlanmıştı, bir terslik çıkacağını sanmıyordu. Dış kabı tıraş yerine doğrudan parçalamaya kalksa, kapsülün infilak etmesine neden olacak, mekanizmayı harekete geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. İşlem 5 dakika sürdü. Hardy çukurun tepesinden ayrılmamış, buzun erimesine kaç dakika kaldığını anımsatmıştı sürekli. Aslında ikisi de tam emin olamıyordu süreden. Fünye koptuğundan beri mayının başka bir bölgesi üzerinde çalışıyorlardı. Sonuçta ve ayaklarının dibindeki suyun ısısı kipe ne kadar soğuk gelirse gelsin dış kaptan daha ılıktı. Derken kipin gözü bir şeye ilişti, deliği biraz daha kazımayı göze alamadı. Devrenin bağlantısı gümüş bir bıyık gibi parlıyordu. Elleri bir yetişebilse oraya, ısınmak için ellerini birbirine sürttü. Birkaç saniye kıpırdamadan durup nefesini tutarak kerpetenle bağlantıyı kesti, derin bir soluk aldı. Elini çekerken mayının dış kabına değdirdi, buzun soğuğu elini yaktı ama mayın ölüydü artık. Fünye çıktı, kapsül çıktı, öp beni Hardy. Hardy kipi yukarı çekmeye başlamıştı bile.